Ayrım 8.
Ahım, bu hususta tedirgin olmanıza lüzum yok dedi ağaç sakal. Sizi çok çok uzun süre yeşil tutacak ve büyütecek bir içecek verebilirim. Ve eğer yol arkadaşlığımızı nihayete erdirmeyi dilersek, arzu ettiğiniz herhangi bir noktada sizi memleketimin dışında yere indirebilirim. Haydi gidelim. Ağaç sakal hobbitleri birer koluyla kibarca ama sıkı sıkı tutarak, önce koca ayaklarından birini, sonra diğerini atarak onları kaya çıkıntısının kenarına kadar götürdü. Köke benzeyen parmakları kayaları kavruyordu. Sonra dikkatle ve vakarla basamak basamak inmeye başladı. Nihayet ormanın zeminine vardı. Hemen dereden hiç uzaklaşmadan, uzun, ihtiyatlı adımlarla ağaçlar arasından dağların yamaçlarına doğru, durmadan tırmanarak ormanın ta içlerine doğru yola koyuldu. Ağaçların çoğu uyuyor veya onu fark etmiyor gibi görünüyorlardı, tıpkı yanlarından geçen başka yaratıklar gibi. Ama bazıları titredi, bazıları da o yaklaşırken dallarını onun başından yukarıya kaldırdı. Bütün bu süre zarfında ağaç sakal yürürken uzun, sürekli akan bir ezgiyle kendi kendine konuştu durdu. Hobbitler bir süre sessiz kaldılar. Garip bir biçimde kendilerini emniyette ve rahat hissediyorlardı. Üstelik düşünüp hayret edecek bir sürü şeyleri vardı. Sonunda Pippin yeniden konuşmayı göze aldı. ''Müsaadenle ağaç sakal'' dedi. ''Sana bir şey sorabilir miyim?'' ''Neden Celeborn bizi senin ormanına karşı uyardı? Bize bu ormana girme riskini göze almamamızı söyledi.'' Öyle mi söyledi diye guruldadı ağaç sakal. Ben de benzer bir şeyler söyler idim. Eğer yolunuz diğer tarafa rast geliyor olsaydı. Doren Dorenan ormanlarına bulaşmayın sakın ha. Kadim zamanlarda elfler oraya böyle derdi. Lakin artık ismi kısalttılar. Yotloren diyorlar. Belki de haklıdırlar. Belki de orman soluyordur, serpilip gelişmiyordur. Şakıyan altın vadisi topraklarıydı. Evvel zaman içinde. Şimdi düş çiçeği. Ah pekala. Yine de garip bir mahal. Dolaşılacak yerler değil. Sizin oradan çıkabilmiş olmanıza hayret ettim ama girebilmiş olduğunuzu işitmek daha da hayret verici. Uzun yıllardır yabancılar böyle bir şey yapmamıştı. Garip bir memlekettir. Burası da öyle. Halklar burada felakete uğramıştır. Evet efendim, felakete uğramıştır. Lorelin Dorenan, Lin Delorendor, Malinor Nelyon, Ornemalin diye mırıldandı kendi kendine. Onlar orada dünyanın oldukça gerisinde kalıyorlar zannımca dedi. Ne bu memleket ne de altın orman dışındaki herhangi bir şey Celeborn'un gençlik yıllarındaki gibidir. Yine de Toreli Lomu, Tumbale Morna, Tumbale Tore, Lomu Nor. Çok gölgeli orman, derin kara vadi, derin ormanlık vadi, kasvetli ülke. Ağaç sakalın bu sözü aşağı yukarı, ormanın derinindeki ağaçlıklarda kara bir gölge var anlamına geliyor. Derler idi bir vakitler. Her şey farklılaştı ama yer yer hala aynı. Ne demek istiyorsun dedi Pippin. Ne aynı? Ağaçlar ve entler dedi ağaç sakal. Olup biteni şahsen ben bile idrak edemiyorum. O yüzden size açıklayamam. Kimimiz hala aynı entleriz ve kendi usulümüzce hayattayız. Lakin birçok ent uyuşuklaşıyor, ağaçlaşıyor diye de addedilebilir. Ağaçların çoğu sadece ağaçtır tabii ki. Lakin birçoğu yarı ayıktır. Kimisi tamamen ayıktır ve az bir kısmı, entleşme yolundadır. Bu her zaman devam ede gelir. Bir ağaca böyle bir şey olduğunda bazılarının kötü birer yüreği olduğunu müşahede edersiniz. Bunun onların keresteleriyle bir alakası yoktur. Bunu kastetmiyorum. Ent suyunda bulunan bazı yaşlı söğütler bilirim. Ne yazık ki yıllar önce gittiler. Onların içi oldukça boştu. Hatta dökülüyorlardı. Lakin genç bir yaprak kadar asude ve mülayim sözlü idiler. Sonra dağların altındaki vadilerde bazı ağaçlar vardı. Taş gibi sağlamdılar ama baştan aşağıya kötüydüler. Bu nevi şeyler çabuk yayılıyor gibi. Bu memlekette çok tehlikeli olan bazı mıntıkalar vardı. Hala son derece kara bölgeler mevcuttur. Uzakta kuzeydeki yaşlı orman gibi mi demek istiyorsun diye sordu Merry. Öyle, öyle bir şey ama daha beteri. Büyük karanlığın gölgesinin hala kuzeydeki bir yerlere sinmiş olduğundan şüphem yok. Kötü hatıralar nesilden nesile devredilmekte. Fakat bu memlekette Karanlığın hiç kalkmamış olduğu boş vadiler ve benden daha ihtiyar olan ağaçlar var. Yine de muktedir olduğumuz kadarını yapıyoruz. Yabancıları ve çılgınları buraya yaklaştırmıyoruz. Yetiştiriyoruz, öğretiyoruz, yürüyoruz, zararlı şeyleri def ediyoruz. Bizler ağaç çobanlarıyız, biz ihtiyar entler. Artık çok azımız kaldık. Zamanla koyunların çobana, çobanın da koyunlara benzediği söylenir. Lakin bu yavaş yavaş olur ve ne biri ne diğeri dünyada fazla dayanmaz. Ağaçlar ve entler için daha çabuk gerçekleşir bu ve onlar birbirlerine daha yakındır. Asırlar boyunca birlikte ilerlemişlerdir. Çünkü entler elflere daha çok benzerler. Kendi kendileriyle insanlara nazaran daha az alakalıdırlar ve diğer şeylerin içine nüfuz etmede daha başarılıdırlar. Yine de entler insanlara daha çok benzer. Elflere nazaran daha kolay değişebilirler. Haricin rengine uymakta daha hızlıdırlar da diyebilirsiniz. Ya da en iyisi şöyle demeli. Daha sabit olduklarından zihinlerini bir şey üzerinde daha uzun süre teksif edebilirler. Benim akrabalarımdan bazıları artık tıpkı birer ağaca benziyor. Onları harekete geçirmek için daha önemli bir şeylere ihtiyaç var. Sadece fısıltı halinde konuşuyorlar. Lakin ağaçlarımdan bazıları kıvrak dallıdır ve birçoğu benimle konuşabilir. Bu işi elfler başlattı elbette. Ağaçları uyandırıp onlara konuşmayı öğretip, kendileri de ağaç lisanlarını öğrenerek. Zaten hep her şeyle konuşmayı arzulamışlardır ihtiyar elfler. Derken büyük karanlık geldi. Onlar da denizden diğer tarafa geçtiler. Ya da uzaktaki vadilere kaçtılar. Kendilerini sakladılar ve bir daha asla gelmeyecek günlerin şarkılarını yaktılar. Bir daha asla. Ah, ah. Evvel zaman içinde tek bir orman vardı. Buradan ta Hilal Dağları'na kadar ve burası da sadece doğu ucu idi. O günler hür günlerdi. Bütün gün yürüyüp şarkılar söyleyebildiğim, boş tepelerde kendi sadamın yankısından başka ses işitmediğim zamanlardı. Ormanlar Lothlórien ormanları gibiydi. Sadece daha sık, daha güçlü, daha gençti. Ve havanın o raihası. Koca bir haftayı sadece teneffüs etmekle geçirirdim. Ağaçsakal uzun adımlarla yürümeye devam ederken hemen hemen hiç ses çıkarmayarak sustu. Sonra yeniden söylenmeye başladı ve mırıltılı bir şarkıya geçti. Biraz sonra hobbitler, entin kendilerine şarkı söylediğini fark etti. Bahar vakti gezindim Tassarina'nın söğütlü kırlarında. Ah, Nantasarion'da ne güzeldir bahar manzarası, bahar kokusu. İşte dedim, en güzeli bu. Yaz vakti dolandım Ossiriand'ın kara ağaç ormanlarında. Ah ne güzeldir yaz ışığı, yaz müziği, Ossir'in yedi dereleri kıyısında. İşte dedim kendi kendime, en mükemmeli bu. Neldoret'in kayınlarına vardım güz vakti. Ah ne güzeldir sonbahar, altın ve sarı ve ah eden yapraklar. Torna Neldor'da, fazlaydı bunlar arzularımdan da. Kışın tırmandım Dortonion dağlarındaki çamlara. Ah ne güzeldir kış rüzgarı, kış beyazı, karadallar, Orodna Ton'da. Yükseldi sesim, şarkı söyledim semaya. Şimdi bütün o topraklar dalgaların altında. Yürüyorum Ambarona'da, Toremorna'da, Aldalome'de, kendi ülkemde Fangorn diyarında. Köklerin uzun, yılların yapraklarından da sık olduğu Toremorna Lome'de. Şarkısını bitirdi. Ve sessizce uzun adımlarla yürüdü. Bütün ormanda kulak duyabildiğince hiçbir ses yoktu. Gün ilerledi, alacakaranlık ağaçların gövdeleri etrafına sarılmaya başladı. Sonunda hobbitler önlerinde belli belirsiz yükselen dik ve karanlık bir arazi gördüler. Dağların eteklerine, yüksek metedrasın yeşil köklerine varmışlardı. Dağın yanından, daha yukarılardaki kaynağından çıkıp onları karşılamak için basamaktan basamağa gürültüyle sıçrıyordu genç ent suyu. Derenin sağında çimenlerle kaplı, o anda alacakaranlıkta kül rengi görünen uzun bir yamaç vardı. Orada hiç ağaç yetişmemişti ve burası gökyüzüne açılıyordu. Yıldızlar daha şimdiden buluttan kıyıları olan göllerde parıldamaya başlamıştı bile. Ağaçsakal hızını pek azaltmadan yamaçtan yukarı iri adımlarla ilerledi. Aniden önlerinde geniş bir açıklık gördüler hobbitler. Her biri bir tarafta olmak üzere iki büyük ağaç duruyordu burada. tıpkı canlı kapı sütunları gibi. Ama birbirlerine geçmiş, örülmüş dallarından başka kapı yoktu. Yaşlı ent yaklaştıkça ağaçlar dallarını kaldırdılar ve bütün yaprakları titreyerek hışırdadı. Çünkü bunlar yapraklarını dökmeyen ağaçlardandı. Yaprakları kara ve cilalıydı. Alacakaranlıkta parıldıyordu. Bunların gerisinde sanki bir tepenin yan tarafına oyularak açılmış geniş bir holün zemini gibi geniş bir düzlük uzanıyordu. Her iki yanda duvarlar 50 ayak yükseliyordu ve her duvar boyunca içeri doğru ilerledikçe yükseklikleri artan bir dizi ağaç sıralanmıştı. Uç taraftaki taştan duvar dimdikti ama dip kısmı kemer şeklinde tavanlı, alçak bir bölüm oluşturacak şekilde oyulmuştu. Burası iç kısımdaki bütün zemini ortada sadece geniş ve açık bir patika bırakarak gölgeleyen ağaçlar hariç holün tek çatısıydı. Küçük bir dere yukarıdaki pınarlardan kaçmış, ana sudan ayrılarak duvarın dik yüzünden aşağıya damlıyor, üzeri kemerli bölümün önünde ince bir perde gibi gümüşlü damlalarla dökülüyordu. Su tekrar ağaçlar arasında yerde bulunan taş bir havuz içinde toplanıyor, sonra açık patikanın yanından orman içindeki yolculuğunda ent suyuna katılmak üzere dökülerek akıyordu. İşte vasıl olduk dedi ağaç sakal, uzun süren sessizliği bozarak. Sizi takriben 70.000 ent adımı getirdim, lakin bu sizin memleketinizde hangi ölçüye tekabül eder bilemem. Her neyse, son dağın köklerinin yakınındayız artık. Bu yerin isminin bir kısmı kaynak konağı olabilir. Eğer sizin dilinize tercüme edecek olursak. Burayı seviyorum. Bu gece burada kalacağız. Onları ağaç dizilerinin arasındaki çimenlerin üzerine bıraktı. Hobbitler onu büyük kemere doğru izlediler. O zaman ağaç sakal yürürken dizlerinin hemen hemen hiç bükülmediğini, bacaklarının iri adımlar halinde açıldığını fark ettiler. Yere önce kocaman ayak parmaklarıyla, gerçekten de büyük, geniş parmaklardı bunlar, basıyordu. Bir an ağaç sakal dökülen pınarın sağınağı altında durdu. Derin bir nefes aldı. Sonra güldü ve içeri geçti. Büyük taş bir masa duruyordu burada. Ama hiç sandalye yoktu. Bu bölümün arka kısmı daha şimdiden oldukça kararmıştı. Ağaç sakal iki kocaman kabı kaldırarak masanın üzerine koydu. İçleri suyla dolu gibiydi. Fakat ağaç sakal ellerini üzerlerine koyunca kaplar derhal biri altın, biri de koyu yeşil bir ışıkla parlamaya başladı. Bu iki ışığın karışımı genç yapraklardan oluşan bir çatının arasından parlayan yaz güneşi gibi bulundukları bölümü aydınlattı. Arkalarına baktıklarında hobbitler avludaki ağaçların da parlamaya başladığını gördüler. Önce zayıf olan ışık yaprakların her bir kenarları kimi yeşil, kimi altın rengi, kimi bakır kadar kırmızı bir ışıkla çevrilinceye kadar arttı. Ağaç gövdeleri ışıl ışıl bir taştan dökülmüş gibi duruyordu. Pekala, şimdi yeniden konuşabiliriz dedi ağaç sakal. Susamışsınızdır herhalde. Belki bitapsınızdır da. Bunu için. Ağaç sakal bölümün arkasına doğru gitti. O zaman hobbitler burada birkaç tane ağır kapaklı taştan uzun kavanozun durmakta olduğunu gördüler. Kapaklardan birini açtı, büyük bir kepçeyi içine daldırıp üç kase doldurdu. Biri kocaman, ikisi daha küçük, üç kase. Burası bir ent evi dedi ve oturmak için hiçbir şey yok korkarım. Ama masaya oturabilirsiniz. Hobbitleri kaldırarak onları yerden altı ayak yukarıdaki taş blokun üzerine koydu. Burada ayaklarını aşağıya sallandırıp içeceklerini yudumlayarak oturdular. İçtikleri şey suya, hatta ormanın sınırına yakın yerde ent suyundan içtikleri suya benziyordu ama yine de bu suda bir türlü adlandıramadıkları bir koku veya tat vardı. Belli belirsizdi ama gecenin serin meltemiyle uzaklardan taşınmış ırak bir ormanın kokusunu andırıyordu. Bu içeceğin etkisi ayak parmaklarından başlayarak kol ve bacaklarından geçip ta saçlarının uçlarına kadar yukarı ilerledi ve vücutlarına tazelik ve canlılık getirdi. Gerçekten de hobbitler başlarındaki saçların diken diken olduğunu, dalgalandığını, kıvrıldığını ve uzamakta olduğunu hissettiler. Ağaç sakala gelince o ilk önce ayaklarını kemerin gerisindeki havuza soktu. Kasesini tek, yavaş bir dikişte bitirdi. Hobbitler hiç durmayacak sanmışlardı. Sonunda kaseyi tekrar yerine koydu. ah ah diye iç geçirdi. Hım, hım, artık daha rahat muhabbet ederiz. Siz yere oturabilirsiniz. Ben de uzanırım. Böylece içecek başıma yükselip de üzerime rehavet çöktürmez. Bulundukları bölümün sağ tarafında alçak, birkaç ayaktan daha yüksek olmayan ayaklar üzerinde duran, kuru otlar ve eğrelti otları ile kaplanmış büyük bir yatak duruyordu. Ağaç sakal yavaş yavaş bunun üzerine uzandı. Sadece tam ortasından belli belirsiz bir bükülme ile. Elleri kafasının arkasında, ışıkların güneş ışığındaki yapraklar gibi oynaştıkları tavana bakarak boylu boyunca yattı. Mary ile Pippin ottan yastıklar üzerine onun yanına oturdular. ''Şimdi bana hikayenizi anlatın, lakin acele etmeyin.'' dedi ağaç sakal. Hobbitler, Hobbit köyden ayrılışlarından itibaren gelişen öykülerini ona anlatmaya başladılar. Herhangi bir sıra takip etmediler. Çünkü sürekli birbirlerinin sözünü kesip duruyorlardı. Sonra ağaç sakal da sık sık konuşmayı kesiyor, daha önce söylenmiş olan bir noktaya dönüyor veya daha sonraki olaylarla ilgili sorular sorarak ileriye sıçrıyordu. Yüzük hakkında hiçbir şey söylemediler. Neden yola koyulduklarını ve nereye gittiklerini anlatmadılar. O da bir neden sormadı. Ağaç sakal her şeyle son derece ilgiliydi. Kara süvarilerle, Elronlarla, Yarma Vadi ile, Yaşlı Orman'la, Tom Bombadil'le, Moria Madenleri'yle, Lothlórien ve Galadriel ile. Onlara şairi, şairin kırlarını tekrar ve tekrar anlattırdı. Tam bu noktada çok acayip bir şey söyledi. O civarda, hiç Ente rast gelmiş miydiniz diye sordu. Şey, Ent değil de, Ent Hanım desem daha münasip olacak. Ent Hanım mı dedi Pippin. Onlar da size benzerler mi? Evet, şey pek değil. Aslında artık bilmiyorum dedi ağaç sakal düşünceli düşünceli. Lakin sizin topraklarınızı sevmiş olabilirler. O yüzden merak ettim işte. Ancak ağaç sakal Gandalf hakkındaki her şeyle özellikle ilgileniyordu. En çok da Saruman'ın yaptıklarını merak ediyordu. Hobbitler bu ikisi hakkında çok az şey bildikleri için çok gerindiler. Gandalf'ın divanda anlattıklarına dair Sam'in vermiş olduğu oldukça belirsiz bir rapor vardı ellerinde o kadar. Fakat her halükarda Ugluk ile bölüğünün Isengard'dan geldiğine ve Saruman'dan efendileriymiş gibi bahsettiklerine emindiler. Hım hım dedi ağaç sakal. Sonunda öyküleri dönüp dolaşıp orklar ile Rohan süvarilerinin savaşına gelince ''Âlâ âlâ, şüphesiz pek çok havadis verdiniz bana. Ancak her şeyi nakletmediniz. Yok hakikaten nakletmediniz, katiyen. Lakin Gandalf'ın arzu ettiği şekilde davrandığınızdan hiç şüphem yok. Çok muazzam bir şey vuku bulmakta. Bunu anlayabiliyorum. Bunun ne olduğunu ya daha müreffeh ya da nahoş zamanlarda öğreneceğiz. Kök ve filiz adına. Lakin bu tuhaf bir iş. Kadim cetvellerde olmayan miniklikler bitiveriyor ve o da ne? Dokuz unutulmuş süvari onları avlamak için yeniden zuhur ediyor. Gandalf onları muazzam bir seyahate çıkartıyor. Galadriel onları Karas Galaton'da misafir ediyor. Orklar yaban ellerinin derinliklerinden çıkıp onları takip ediyor. Hakikaten azametli bir fırtınaya kapılmışlar. Umarım tahammül edebilirler. Peki ya sen diye sordu Mary. Büyük savaşlar beni pek alakadar etmedi dedi ağaç sakal. Onlar daha ziyade elfler ile insanları alakadar eder. Bu ariflerin işidir. Arifler hep istikbal için dertlenirler. Ben istikbal için dertlenmeyi sevmem. Ben tam manasıyla kimsenin tarafında değilim. Çünkü kimse tam manasıyla benim tarafımda değil. Eğer kastettiğimi anladıysanız. Kimse ormanlarla benim alakadar olduğum gibi alakadar olmuyor. Hatta bugünlerde elfler bile. Yine de elflerden, diğerlerinden hoşlandığımdan daha çok hoşlanıyorum. Çok uzun zaman önce bizi dilsizlikten kurtaran elfler olmuştu. Bu sonradan yollarımız ayrılmış olsa dahi asla hatırımızdan çıkartamayacağımız büyük bir ihsandır. Bazı başka şeyler de var elbette ki. Benim taraflarını hiç tutmadığım şeyler. Onların tamamen aleyhindeyim. Şu Burarum derin bir iğrenme homurtusu çıkardı yine. Şu orklar ve ustaları. Gölge kuyut ormana düşünce bundan kaygılanırdım lakin. Mordor'a çekilince bir süre hiç vesvese etmedim. Mordor çok uzaktaydı. Lakin gördüğüm kadarıyla artık rüzgar doğuya dönüyor. bütün ormanların solma günü yakın olabilir. Bu fırtınayı ertelemek için ihtiyar bir entin yapabileceği hiçbir şey yok. Ya buna tahammül edecek ya da çatlayacak. Lakin Saruman'a gelince Saruman komşumuz olur. Onu göz ardı edemem. Bir şeyler yapmam lazım gelir kanaatimce. Son zamanlarda sık sık Saruman hususunda neler yapabilirim diye düşünüyordum. Saruman kim diye sordu Pippin. Onun geçmişiyle ilgili bir şeyler biliyor musun? Saruman bir ariftir diye cevap verdi Ağaçsakal. Bundan fazlasını söyleyemem. Ariflerin tarihlerini bilmem. Büyük gemiler denizi aşıp geldiklerinde zuhur etmişlerdi ilk olarak. Lakin gemiler ile birlikte mi gelmişlerdi bunu bilemem. Saruman aralarında ula addedilirdi zannımca. Etrafta dolanıp insanların ve elflerin meselelerine yardım etmeyi bıraktı bir süre önce. Siz buna çok önceleri dersiniz ve Angrenos'ta veya Rohanlı insanların isimlendirdikleri şekliyle Isengard'a yerleşti. İlk başlarda son derece sakindi lakin şöhreti artmaya başladı. Akdivan'ın başına seçildiği söylenir ama bu pek iyi olmadı. Şimdi merak ediyorum acaba o zamanlar bile Saruman kötü yollara meyletmiş miydi? Lakin her halükarda komşularına hiç rahatsızlık vermezdi. Ben onunla konuşurdum. Ormanlarımda hep yürüdüğü zamanlar olmuştu. O günlerde kibardı. Sürekli benim müsaademi istirham ederdi. En azından tesadüf ettiğimiz zamanlar. Ve her zaman dinlemeye şevki olurdu. Kendi başına bulamayacağı pek çok şey anlattım ona. Lakin o bana benzer bir şekilde mukabele etmedi. Bana bir şey anlattığını hiç hatırlamıyorum. Gitgide bu huyu daha da derinleşti. Yüzü hatırımda kaldığı kadarıyla uzun bir zamandır görmüyorum. Taş bir duvarda bulunan pencerelere dönmeye başlamıştı. İçten kepenkli pencerelere. Galiba artık neyin peşinde olduğunu anlayabiliyorum. Bizzat bir güç olmak için entrikalar çeviriyor. Madenden ve çarklardan yapılmış bir zihni var. Yetişen şeylere hiç ehemmiyet vermiyor. Meğer ki bir an onun işine yarasınlar. Artık onun kara bir hain olduğu aşikar oldu. Kötü şahsiyetlerle, orklarla ahbaplık kurmuş. Brumhum. Daha da beteri, onlara bir şeyler yapıyor. Tehlikeli bir şeyler. Çünkü Isengardlılar daha ziyade habis insanlara benziyor. Büyük karanlıkta zuhur eden kötü şeylerin bir alameti de güneşe tahammül edememeleridir. Lakin Saruman'ın orkları nefret dahi etseler, güneşe tahammül edebiliyor. Ne yaptı merak ediyorum doğrusu. Onlar helak ettiği insanlar mı, yoksa insanlar ile orkların melezleri mi? Bu çok kara bir şey olurdu. Ağaçsakal bir süre gümbürdedi. Yer altından gelen derin, entçe bir küfrü telaffuz edermiş gibi, bir müddet evvel nasıl oluyor da orklar ormanlarımdan bu kadar serbestçe geçiyor diye meraklanmaya başlamıştım, diye devam etti. Sadece kısa bir müddet evvel kabahatlinin Saruman olduğunu ve çok evvelden yolları gizli gizli araştırıp sırlarımı keşfettiğini anladım. Şimdi hem o hem de menfur ahalisi zarar ziyan veriyorlar. Hudutlarda ağaçları kesiyorlar, iyi ağaçları kesiyorlar. Ağaçların bir kısmını sadece devirip çürümeye bırakıyorlar. Ork yaramazlığı. Lakin çoğu baltalarla kesilerek ortankın ateşlerini takviye etmek için taşınıp götürülüyor. Bugünlerde Isengard'dan sürekli duman yükseliyor.